Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini dokunulmazlıklarla başlayalım. Dokunulmazlıkların kaldırılması kararı meclisten geçtikten sonra, şimdi de artık yavaş yavaş davetler gelmeye başladı milletvekillerine. Muş'tan iki davet geldi Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine. Ancak davete gitmeyeceğiz diye yanıt da arkasından gecikmedi HDP'den. Neler söyleyebiliriz bu konuda?
Şimdi dokunulmazlık meselesi terörle mücadele ve Türkiye'de çatışmaların fazlalaştığı dönemde Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği bir meseleydi. Ve HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini hemen hemen her fırsatta dile getirdi. Sonrasında hükümet buna ilişkin bir formül buldu. Tek tek dokunulmazlık kaldırmak yerine orada algı farklı olabilir kaygısıyla anayasayı değiştirerek bir madde geçici madde ekleyerek dokunulmazlıkları kaldırdı. Burada hedefin HDP olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok ama birçok milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı. CHP'li de çok milletvekili var içinde. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli de birkaç dosyada yargılanacaklar ya da savcılar ifade verecekler. Fezlekelerle ilgili bütün dosyalar şu anda savcılıklara iletilmiş durumda. İlk haber de Muş'tan geldi. Muş'ta iki milletvekili için yaptıkları konuşmalarda terör propagandasına ilişkin bir suç işledikleri iddiasıyla savcılar davet edilmişler. HDP'li milletvekilleri bunu açıkladılar ve başsavcıyla ilgili bir derdimiz yok, yargıyla da ilgili bir derdimiz yok ama biz prensip olarak karar aldık, gelmeyeceğiz, böyle bir tiyatro oyununda figüran olmayacağız dediklerini de açıkladılar. Sonrasında HDP'den bir açıklama geldi ve bir ortak savunma metni, o savunma metninde yapılanın anayasaya aykırı olduğu iddiası söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla meclisten geçirilen bir anayasa değişikliği ifadesi var ve bu çerçevede biz bu işin içinde olmayacağız ve bu savunmayı gittiğimiz her yerde ortak savunma olarak söyleyeceğiz, hiçbir soruya da cevap vermeyeceğiz. Ayrıca çağrılırsak da savcılar gitmeyeceğiz ifadeleri var. Şimdi HDP'li milletvekilleri savcılar gitmeyecekler çağrıldıklarında ve gitmediler zaten. Peki nasıl olacak bundan sonraki süreç? Savcılık soruşturma yaptıktan sonra bir şekilde o milletvekilinin ifadesini almak isteyecek. Yasal olarak böyle bir durum var. Zorla getirilecekler. Yani polis gidecek, kapısına dayanacak ve diyecek ki hadi gel. Bu durumda HDP'li milletvekilleri gidecekler. O dosyayla ilgili olarak ifade vermeye polis kapısına geldiğinde gidecek. Ama onun dışında evini aramaya kalkarsa, arabasını aramaya kalkarsa bunlara karşı direneceklerini de açıkladılar. Şimdi 1994 yılında Hatip Dicle, Orhan Doğan gibi isimlerin gözaltına alındıklarında ortaya çıkan manzara, o manzaranın tekrar edip etmeyeceğine ilişkin bir merak ve aynı zamanda endişe var. Ama çok ciddi ceza talep edilen HDP'liler de var. Onlarla ilgili tutuklama kararları çıkabilir mi? Bu konuda soru işaretleri var. Çünkü bir milletvekilinin milletvekilliği görevini yapmasını engellemek mümkün değildir. Tutuksuz yargılanması gerekir diye Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ne tarafından baksanız zorlu, sorunlu bir süreç gibi görünüyor. Türkiye'de önümüzdeki dönemin gerilim kaynağı diyebiliriz dokunulmazlıklar meselesine ve artık işlem başladı.
Belediyeler konusuna da girelim. Güneydoğu'daki belediyelerin,
evet, çok önemli.
Daha doğrusu PKK'ya lojistik ve finansal destek verdikleri öne sürülen belediye başkanlarının görevden alınıp yerine atamalarla kayyum ataması şeklinde belki de yeni belediye başkanlarının getirileceği hükümet tarafından açıklandı. Bu konuda bir girişim bekleniyor. Ancak diğer yandan PKK liderlerinden Murat Karayalçın da böyle bir girişim olduğunda biz bu yeni gelecek olan atanacak kişileri hedefe koyarız, hedefe alırız şeklinde bir açıklaması var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Dokunulmazlıklar Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti Türkiye'de. Şimdi belediyelerle ilgili suçlamalarda Cumhurbaşkanı'nın her toplantısında ifade ettiği bir konu başlığı. Belediyelerin PKK'ya devletten aldıkları parayı aktardıkları, PKK'ya lojistik destek sağladıkları iddiası söz konusu. Bu iddiaya ilişkin bir düzenleme aşamasında olduğunu da biliyoruz hükümetin ama ne getireceğini bilmiyoruz. Yani ona kayyum demek de şu anda doğru değil. Çünkü seçilmiş bir ismin yerine atanmış bir ismin gelme ihtimaline kimse pek mümkün görmüyor o ihtimali. Çünkü anayasal olarak sorunlu bir durum. Altında seçilmiş belediye meclis üyeleri var. Onlardan birinin getirilmesi söz konusu olacak gibi bir beklenti var. Yani kayyum ataması veya hükümet doğrudan belediyenin başına bir atama yapmayacak. Ama buraya gelinceye kadar da sorunlu bir takım noktalar var. O da şu, eğer bir belediye PKK'ya destek veriyorsa ki HDP'nin elindeki belediyelerde yıllardır devam eden teftişler var. Demirtaş da bunu açıkladı. Bunun somut delili olur ve buna ilişkin savcının soruşturma başlatması, mahkemenin yargılama başlatması önünde bir engel yok. Zaten görevden alınan HDP'li belediye başkanları da var. Peki bunu niye yapmıyorsunuz? Elde değil mi? Gibi sorular var. Ayrıca Türk Ceza Kanunu bunun için yeterli değil mi? Soruları da söz konusu. Burada yapılmak istenen şey belki de belediye meclisi içinde HDP'de olmayan bir takım isimlerin belediyenin başına getirilmesi için düzenleme olabilir. Bu konuda hükümet bu tasarıyı meclise getirdiğinde çok tartışılır. Çünkü sonuçta mecliste kim kuvvetliyse sayısal olarak, ki Doğu'da ve Güneydoğu'da birçok il ve ilçede HDP kuvvetli oralarda, onlar belediye başkanı gittikten sonra yerine isim belirliyorlar. Buradaki belirleme yetkisi farklı bir makama verilirse tartışmanın da büyüyeceğini söyleyebiliriz. Üstelik en önemli ve en kritik soru, PKK örgüte destek veriyorsa bir belediye çalışanı ya da belediye başkanı, bunu cezalandırmak için zaten mevzuat ortada. Ekstra ne koyacaksınız ki, ne yapmak istiyorsunuz soruları var. Murat Karayalçın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Dışişleri Bakanı, o bir soru işaretini gündeme getirdi. Böyle bir düzenlemeydi. Sadece HDP'li belediyelerin hedef alındığı söylenemez. Diğer muhalefet partilerine ait belediyelerin de hedef tahtasında olması muhtemeldir. Buna kesinlikle karşı çıkmak gerekir dedi. Bu tip tartışmaların devam ettiğini görüyoruz ama şu süreç bize dokunulmazlıkların kaldırılması zamanında yaşanan tartışmaları hatırlatıyor. O zaman da anayasaya aykırılık iddiaları vardı. Hükümet diretti ve yaptı. Bugün itibariyle belediyelerle ilgili de çok soru işareti var ama hükümet yine kararlı görünüyor. Yine de getirilecek düzenlemeyi görmek lazım daha sağlıklı tartışma yapabilmek için.
Gelelim bir diğer konuya. 3 nöbetçi yayın müdürü ya da yayın müdürleri. Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi olarak genel yayın yönetmenliğini yapan kişiler, ki bunların biri gazeteci, diğerleri sivil toplum kuruluşu üyesi, sınır tanımayan gazeteciler sorumlusu Türkiye'nin. Önce gözaltına alındılar, ardından da tutuklandılar. Ve bir gün sonra da Can Dündar bu görevi devraldı bir günlüğüne nöbetçi olarak. Özgür Gündem'de neler oluyor ve sonrasında bu tutuklanmaların ardından neler oluyor, onu size sormak istiyorum. Bir de bu 3 kişinin tutuklanması nereye gider, neden tutuklandılar, bundan sonra ne olabilir?
Şimdi Özgür Gündem gazetesi Türkiye'de kendilerine hükümet tarafından, güvenlik kuvvetleri tarafından baskı yapıldığını iddia ederek bir kampanya başlattı. Bu başlattığı kampanya çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler bir günlüğüne gidiyorlar. Özgür Gündem gazetesinde genel yayın müdürü oluyorlardı. Ve gazeteyi o gün onlar çıkar. Birçok ünlü isim bu çerçevede gitti. Özgür Gündem de yazı işleri masasına oturdu. O giden isimlerden 40'ın üzerinde isim gitti. Yaklaşık 35'i için soruşturma başlatıldı. Diğerleri için de geleceği iddia ediliyor. Ve ifadeye çağrılıyorlar peyderpey. O ifadeye çağrılan isimlerin birçoğu için tutuklama kararı çıkmadı. Ama 3 isim için tutuklama kararı çıktı. Onlar Erol Enderoğlu, sınır tanımayan gazetecilerin Türkiye temsilcisi, Ahmet Nesin, gazeteci, yazar diye söyleyebiliriz kendisine, ve Şebnem Korur Fincancı, önemli bir isim, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başındaki isim, aynı zamanda Cizre'deki tartışmalarda hazırladığı raporla hükümetin tepkisinin üzerine çekmiş bir isim Şebnem Korur Fincancı. Bu 3 isimle ilgili tutuklama kararı çıktı, beklenmiyordu, gerçekten bir şok etkisi de yarattı. Gerekçe terör örgütü propagandası. Hukukçuların söyledikleri, Özgür Gündem'de o gün nöbetçi olduklarında yayınlanan haberlerin arkasında durmaları nedeniyle ve o haberlerde terör propagandası yapıldığı iddiasıyla cezaevine gönderildiler biçiminde. Ve tutuklandıktan, burası enteresan, 24 saat sonra bu 3 isimle ilgili olarak, hatta 2 isim daha sonra eklendi tutuksuz yargılanan, 12 yıla kadar hapis cezası istenilen bir iddianame de hazırlandı. Çok tepki var hem uluslararası alanda hem içeride. Birçok gazeteci gidip ben de genel yayın yönetmeni olacağım dedi. Onlardan biri Can Dündar'dı. Ertesi gün gitti. O da nöbetçi genel yayın müdürü koltuğuna oturdu ve o gün çıkan gazete için destek verdi Özgür Gündemcilere. Sayıların 150-200'ü bulduğunu biliyoruz. Bu suçsa biz de işliyoruz diyen hem sivil toplum örgütü temsilcileri hem de gazeteciler söz konusu. Uluslararası anlamda gelen tepkiler var çünkü tutuklulardan birisi sınır tanımayan gazetecilerin Türkiye temsilcisi. Ban Ki-moon bile buna ilişkin bir tepki verdi ve suçlarla serbest bırakılmalı dedi. Ve hükümetin ya da yargının böyle bir kararın altına nasıl imza attığı konusunda da ciddi tartışmalar var. Ama bu 3 isim cezaevinde, soruşturmalar da devam ediyor. Diğer nöbet tutan isimler için de davaların gelmesi muhtemel. Buna ilişkin tek açıklama var hükümetten, o da Numan Kurtulmuş'tan. Numan Kurtulmuş, tutuksuz yargılanmaları esastır bize göre dedi. Onun dışında bir açıklama yapmadı. Ama Türkiye'de hukuk konusu bu suçlamalarla birlikte yeniden tartışmanın odağına oturdu diyebiliriz.
Bu arada hemen bu bağlamda Hürriyet gazetesinin Amerika Birleşik Devletleri muhabirinin Türkiye'ye girdiğinde gözaltına alınıp cezaevine konması konusunu sorabiliriz size. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medyada paylaştığı bir takım konular nedeniyle tutuklanmış.
Rıza Canikligil, Hürriyet Gazetesi'nin New York temsilcisi, Türkiye'ye tatile geliyor ve gözaltına alınıyor. Önce anlaşılamıyor ne olduğu. Sonrasında bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı anlaşılıyor. Ve o paylaşımı da onun yapmadığı anlaşılıyor ve serbest bırakılıyor. 15 saat civarında gözaltında kaldı. Gece işte savcı bulunamıyor falan. Ama bize şunu gösteriyor. Türkiye'de artık gözaltına alınmak, tutuklanmak bir sosyal medya mesajı üzerinden bile bu tip işlemlerin yapılması son derece kolaylaştı. İşte bu da ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konularında hangi noktaya geldiğimize ilişkin bir bize işaret veriyor ve aslında SOS veriyor. Rıza Canikligil de bunun en önemli örneklerinden birisi. Suç duyurusuna istinaden Rıza Canikligil'i gözaltına alıyorlar. Sonra yanlış anlaşıldığı belirleniyor, onun atmadığı belirleniyor ve serbest bırakıyorlar. Ama o da epey bir heyecan yarattı. Üstelik bu işte tutuklamalarla birlikte değerlendirildiğinde.
Biraz önce Numan Kurtulmuş'tan söz ettiniz. Numan Kurtulmuş'la birlikte dilerseniz Türkiye'deki Gezi, Firuz Ağa ile baş gösteren gerilimden söz edelim. Numan Kurtulmuş'un bu konularda yaptığı bir takım açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bazı açıklamalar var. Ve gazetelerde bu konuların ele alındığı yazılar göze çarpıyor. Mustafa Karaalioğlu'nun yazısı var. Sabah'ta bir takım yazılar var. Ali Bayramoğlu'nun yine bir yazısı var. Bu gerilim nereden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor, nedir bu gerilimin ardındaki, perdenin arkasındakiler?
Şimdi herkesin bildiği gibi bir olay oldu Türkiye'de. Firuz Ağa'da yani Cihangir bölgesinde oruç tutmadıkları ve Ramazan'da içki içtikleri gerekçesiyle bir grup bir plakçıyı bastı ve oradaki insanları darp etti. Kanlı fotoğraflarını da gördük. Ama bir şey daha oldu. Baskı sırasında kameralarda çalışıyordu ve biz gözlerimizle o baskını yapanların burada içki içiyorsunuz, Ramazan'da içki içiyorsunuz, bir daha buraya gelmeyeceksiniz gibi cümlelerini duyduk, gördük, o görüntüde de izledik. Sonrasında büyük bir infial oldu elbette İstanbul'da, Türkiye'de nasıl böyle bir şey olabilir diye ve sorumlular niye yakalanmıyor diye sonrasında devam etti bu mesele. Ve 24 saat sonra o baskını gerçekleştirenler gözaltına alındı. Mesele hükümete yakın medya tarafından farklı bir hikayeyle aktarıldı okuyuculara ve Türkiye'ye. O da şu, şöyle savunmuşlar kendilerini saldıranlar. İçlerinden birisinin eşi o sokaktan geçerken ellerinde biralar içki şişeleri olanlar tesettürlüymüş eşi ve ona tepki göstermişler. Çocuk arabasını tekmelemişler ve sonrasında da eşi buna kızmış. Sonra orası kalabalıklaşmış, baskın değilmiş, tepkiymiş diye. Bütün bu tartışma devam ederken ortada görüntüler olduğu halde böyle bir hikaye ortaya atılınca tabii tartışmalar da büyüdü. Biraz da Kabataş'ı hatırlattı. Orada da çocuklu bir kadın ve işte üstleri çıplak, elleri deri eldivenli 50 kişinin bir kadını yanında çocuğuyla beraber darp ettiği iddiası vardı. Gezi sırasında o günden bugüne buna ilişkin tek bir görüntü ortaya çıkmadı. Ortaya çıkan görüntülerde de ne üstleri çıplak 50 kişi var ne de bir darp var. Bu akla geldi ve bunun üzerinden de hem hükümete yakın medyaya ilişkin tepkiler çalmaya başladı hem de hükümetten bir açıklama beklendi. O açıklamayı, iki açıklama oldu daha doğrusu. Bunlardan birisi Numan Kurtulmuş'a ait. Numan Kurtulmuş doğrudan bu baskını yapanları hiçbir mazeret ortaya koymadan, açıklama yapmaya gerek duymadan eleştirdi ve bu IŞİD kafasıdır dedi. Böyle şeylere Türkiye'de izin verilemez dedi. Yani Türkiye'de hayat tarzına, yaşam biçimine yönelik bir müdahale söz konusu olamaz dedi. Yani niye polis çağırmıyorsunuz da kendiniz müdahale ediyorsunuz böyle bir durum varken sorusunu da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. O da dedi ki her iki taraf da hatalı. Baskını yapanlar da hatalı. Ramazan'da hassasiyete uymayıp içki içenler de hatalı. İşte bu açıklamada çok konuşuldu ve hükümetle Cumhurbaşkanı arasında bir farklılık söz konusu oldu. Aynı zamanda hükümete yakın medyada da çok ciddi bir biçimde İşte çocuklu bir kadına taciz sonrası meydana gelen olay diye manşetlerden bu haberler verildi. Ve sonrasında biraz da Numan Kurtulmuş bu açıklaması nedeniyle eleştirildi. Ama işin enteresan tarafı yeni hükümete yakın medyada bir takım uyarılar dile getirilmeye başlandı. Çünkü bu olaydan birkaç gün önce Gezi ile ilgili Cumhurbaşkanı açıklama yapmış ve gizli parkına, Topçu Kuşlası'nın yapılması gerektiğini söylemiş. Aynı zamanda da motive etmişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, cesur olacaksın diye. İşte o tartışılırken, o mesele tartışılırken bu olay oldu ve üzerine enteresan yorumlar geldi. Onlardan birisi, az önce siz de söylediniz, Ali Bayramoğlu idi. Ali Bayramoğlu AK Parti hükümetinin iktidara geldiğinden bu yana 28 Şubat öncesinde ve sonrasında resmi ideolojiyle bir kenara atılmış olan grubu diğer grupla eşitlediğini söyledi. Ama bundan sonra o grubu yukarı çıkartan ve diğer grubu ezen bir takım politikalar uygulanırsa Türkiye'deki iç barışın bundan etkilenebileceği uyarısında bulundu. Gezi ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu yönü de eleştirdi. Buna ilişkin işaretler var diyerek. Mustafa Karaeroğlu, o da hükümeti çok yakın ve o politikada destekleyen bir isim. O da Gezi'de Topçu Kışlası'nı yaparız. Bizim buna kuvvetimiz var ama yapmayalım çünkü Türkiye'de iç barışa zarar verebilir dedi. İki önemli makaleydi bunlar. Bir diğeri daha da önemli, o da Sabah Gazetesi'nde. Çünkü Sabah Gazetesi'nin manşetinde Filizoğa'da, Cihangir'deki bu baskına gerekçeler ortaya konulurken Hasan Bülent Kahraman, aynı zamanda kendisi bir akademisyen, yıllardır da Sabah'ta yazıyor. Hasan Bülent Kahraman dedi ki bu olaya gerekçe aramayın. Bu olayın gerekçesi olmaz. Gerekçe aramaya kalkarsanız Türkiye'de başka bir takım baskınların, başka bir takım sıkıntıların yollarını açarsınız. Bu olayı kınayın ve geçin dedi. Yani numan kurtulmuş gibi hareket etti. İçeride bir çatlamaya neden olduğunu görebiliyoruz bunun. AK Parti'ye yakın bir takım kalemlerin farklı duruşu, hükümetin farklı duruşu, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'na yakın kalemlerin ise farklı duruşu var burada ama herkesin üzerinde uzlaştığı bir nokta var. Gerçekten çok tehlikeli bir olaydı ve insanların kafalarında soru işaretleri yarattı. Türkiye'de bu işlerde devam ederse nereye doğru evrilir bu gerilim, bu tansiyon diye. Ama neyse ki işte bugünlerde biraz daha tansiyon en azından bu konuda aşağıya inmiş durumda. Açıklamalarda çok fazla rastlamıyoruz diyelim. İyi ki günler.
Bu arada Avrupa Birliği'nden ayrılma aşamasında olan ya da referandum aşamasında olan İngiltere ile ilgili konular açıldığında, bu referandum konusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a biz de Türkiye olarak Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmama konusunda referandum yapabiliriz şeklinde bir düşünce ortaya attı. Bu şimdi tartışılıyor. Bu konuda neler söylenebilir?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne çok kızgın. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yetkililerin yaptığı açıklamalara çok kızgın. Son olarak AB Komisyon Başkanı bir açıklama yaptı. Eğer bu mültecilerle ilgili Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşma yürümez ve vize serbestisi gelmezse Türk vatandaşlarına, bunun sorumlusu olarak Erdoğan durumu Türkiye'de Türk vatandaşlarına açıklar dedi. Yani sorumlusu Erdoğan'dır demeye getirdi. Buna çok sert tepki gösterdi. Ben dedi bunu açıklarım kardeşim, siz dedi çifte standart uyguluyorsunuz. Türkiye'yi Müslüman olduğu için Avrupa Birliği'ne almıyorsunuz. Ve ben doğruları söylediğim için Tayyip Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtuyorsunuz ve onu iktidardan düşürmek için uğraşıyorsunuz dedi. Aslında bu bir genel bakış. Bir süredir Ahmet Davutoğlu'nun gidişi de biraz buna bağlandı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin Avrupa Birliği'nin Erdoğansız bir Türkiye için çaba sarf etmeye ilişkin görüşü var. Bu görüşün ilk kez resmi olarak dile getirildiğini gördük Erdoğan tarafından. Bununla kalmadı. Bir referandum meselesi, işte İngiltere sandık başına giderken biz de dedi müzakereleri devam ettirip ettirmeme konusunda sandık koyabiliriz. Vatandaşlarımıza sorarız. Orada da o mesajı Avrupa Birliği'ne, vatandaşlarımızın vereceğine eminim dedi. Tabii bu bir tehdit de içeriyordu yanında. Çünkü o zaman dedi 60 bin 70 bin mülteciyle uğraşamayan 60-70 bin kişi geldi diye telaşlanan Avrupa Birliği düşünsün. Milyonlarca insanı biz de Avrupa Birliği'ne gönderebiliriz, kapıları açabiliriz dedi. Bunu sık sık söylüyor ve mülteciler üzerinden bir politikanın yapıldığı artık aleni bir şekilde açıklamalara da yansımış durumda. Ama pratikte önümüzdeki süreçte bir değeri var mı derseniz, İşte Ömer Çelik İtalya'da vize serbestisi ve terör yasası ile ilgili değişiklik konusunda temaslarda bulunurken yaptı bu açıklamayı Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye bir taraftan da o vize ile ilgili engelleri Avrupa Birliği ile uzlaşarak aşmaya çalışıyor. Ancak hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin kendisine yönelik çok ciddi bir tehdit olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu açıklamalarla birlikte resmileşmiş durumda zaten konuşmalar.
Bu arada İngiltere'de Büyük Britanya'da yapılan referandumla ilgili neden konuşmuyorsunuz? Bunun sonucuyla ilgili neden Yavuz Bey'e soru sormuyorsunuz diyebilecek, düşünebilecek dinleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Sizinle yaptığımız bu görüşme sırasında referandum sonuçları henüz açıklanmamıştı. Ama bu görüşmenin ardından açıklandığı takdirde onu zaten haber bültenlerimizde ve özel programlarımızda sunacağız dinleyicilerimize. O yüzden sizinle bu konuda pek konuşacak bir şey yok. Şu anda hala sayım sürüyor. Sizinle bir de Türkiye'nin Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası macerasını konuşalım. Türkiye son dakikalarda atılan bir golle gruplar arasında, eleme gruplar arasında en iyi üçüncü seçilerek Avrupa'ya gitti, şampiyonaya katıldı. Ve oradan da son maçta alınan galibiyetle üçüncü olduğu grubunda en iyi üçüncü olabilmesi için beklenti yerine gelmeyince, İtalya'nın yenilgisi gerçekleşince İrlanda karşısında, Türkiye yerine İrlanda gitti bir üst tura. Türkiye elendi. Ne yazık ki. Genel olarak Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biraz gazeteci, biraz da o maçları ilgiyle izleyen, heyecan duyan bir Türk vatandaşı olarak konuşacağım burada. Çünkü o duyguları da engelleyemiyorum. Biz bir eğlence, bir player havasında böyle televizyonun karşısına geçeceğiz, keyifle maçları izleyeceğiz diye bekliyorduk bu meseleyi. Çünkü bir müzde gerçekleşmişti. 10 küsur maçları yayınlayan bir Türk milli takımı vardı. Öyle ya da böyle Fatih Bey'in Türkiye'de marka bir isim. Futbol takımını derler, toparlar diye bekliyorduk ama Avrupa'ya ayak basar basmaz hem takımla ilgili hem Fatih Terim'le ilgili inanılmaz iddialar ve içeride de feci karışıklıklar olduğunu anladık. Futbol konuşmadık. Zaten futbolcular da futbol oynamadı ilk iki maçta. Daha çok Fatih Terim'i konuştuk. Fatih Terim'in Türkiye'deki bir takım muhataplarına sert sözlerini konuştuk. TRT'ye ambargosunu konuştuk. Primleri konuştuk. Dünyada en çok prim veren ülkenin Türkiye olduğunu konuştuk. Federasyonun bilmem kaç kişiyi oraya bedava götürüp yedirip içirdiğini konuştuk. Sonuç itibariyle de Arnavutluk'tan sonra en kötü üçüncü olarak takım Türkiye'ye dönüyor. Şimdi Fatih Terim o süreçte kendisiyle ilgili tweet atan 21 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Gerçekten büyük kepazelik de vardı. Fatih Terim'in kızına yönelik atılan mesajlar hiç insan işi değildi. Ama şimdi de Fatih Terim'in bu suç duyurusunu konuşacağız. Ayrıca istifade etmeyeceğine bakacağız. Yalnız seviniyoruz, üzülemiyoruz birlikte. Burada da birlikte sevinemedik ve üzülemedik. Yani bir Türkiye tablosu. Bu tabloda utanç verici, onu söylemem lazım. Sadece parayla anılan futbolcular, milli takım bu utanç vericiydi. Ve tabii ter dökmeyen bir milli takımdan bahsediyoruz. Aynı zamanda hiç futbol konuşmayan basın toplantılarında bir teknik direktör. Kibirli olmakla son derece belki de haklı eleştiriler var Fatih Terim'e yönelik. Bir kibir havasından çok fazla eleştiriliyor. Bu eleştirilerle birlikte bu macera sona erdi. Şimdi Dünya Kupası elemeleri için milli takım seçilecek ve o mücadeleye başlayacak ama şu havada nasıl başlayacak, Türkiye'de insanları nasıl heyecanlandıracak gerçekten ben bilemiyorum, heyecanlanabilir miyim diye. Ama çok ciddi bir takım değişiklikler, revizyonlar olacağı bekleniyor. En azından olması gerektiğini söyleyelim. Hatırlayın, bundan önceki şampiyonlarda en çok prim konuşulmuştu. Türk milli takımının, federasyonun milli takıma vereceği prim. Şimdi de prim konuşuluyor, para konuşuluyor. Ve böyle bir milli heyecanda para konuşulması herkesi üzüyor, canını sıkıyor. Teknik direktör de belli ki böyle bir şeye üzülüyor ama o gereğini yapmıyor, küsüyor. Küstüğünü de basın toplantısında çıkıyor. Yani bu süreçte nereden baksanız elinizde kalan bir durum var. Biz sadece şunu istedik. Çıksınlar, oynasınlar, hakkını versinler. Biz de keyifle televizyon başında izleyelim. Bunu yapamadılar ve başarısız oldular. Umuyorum ki bu başarısızlığın hesabı birilerine sorulur. Eğer bu fatura kesilmezse bir sonraki şampiyonada biz yine primleri, futbolcuların aile hayatlarını, Fatih Terim'in durumunu, maaşını ve diğer meseleleri konuşuruz. Futbol konuşmayız. Bu da bizi ne kadar üzüyor görüyoruz. Umarız bir hesap sorulur, bir fatura çıkartılır bize.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek ve söyleşmek üzere. Kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler.